Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 21 Ekim 2022 bir Cuma günü saat 13.95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve konuğumuzu yine Ayşegül'den rica edeyim tanısın.
Evet, bugün Profesör Doktor Esin Şenol diye tanıtmak istemiyorum. Bugün Esin Şenol diyeceğim. Çünkü karşımızda bir edebiyatçı olduğunu farkındayız artık. Sanıyorum hepimiz farklı yerlerden bağlanıyoruz. Ben bu Antalya'dan Bodrum'a bir Türk Tabipleri Birliği toplantısı için gidiyorum. Yanımda çok değerli iki hekim arkadaşım var. Ümit Yücetin ve Levent Yücetin. Küçük bir hekim grubu olarak ilerliyoruz. Esin Hocam, onların da size sevgileri ve selamları var. Bugün toplanmamızın nedeni, biz de bir edebiyat toplantısına gidiyoruz hep birlikte. Salgının seyir defterini, hocamızın yeni kitabını konuşmak için bir araya geliyoruz. Radyo programında Salgının Seyir Defterini alınca ben çok şaşırdım. Çünkü daha akademik soğukluğun olduğu PCR'lar, ELISA'lar, antijen testleri havada uçuşacak zannediyordum. Ama hiç öyle bir kitap değil. Bir hekimin, bir akademisyenin salgın sırasında ayakta durabilmesi için nasıl sanata, edebiyata ve insanlara sarıldığını gösteriyor. Ve aynı zamanda tabii ki doğaya sarıldığını gösteriyor. Böyle özel bir kitap. Herkese de okumasını tavsiye ediyoruz. Sesim için özür dilerim. Geçen haftadan beri de bu kadar iyileştirebildim. Hoş geldiniz.
Alo Esin.
Evet, ben bu güzel tanıtım için çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şöyle diyeyim, aslında sürüklendiğim bir süreç, bir çağrı. Bu çağrıyla sürüklenirken bu çağrının anlamına kafa yormak ve bulabildiklerimi, o ipuçlarını da mutlaka not olarak bırakmak. Çünkü ben salgın değil sadece, coğrafyayla ilgili bütün sorunlar önümüze adım attırmayacak ya da nefes aldırmayacak şekilde yığılırken, yani gerçek anlamda hem bir afet hem de duygusal bir afete tutulmuşken ve duygusal afete tutulmuşların ortasında kalıp bir gerçekten fırtınaya tutulmuş küçük yelkenli gibi ama bir yandan da onu kıyıya çıkarmak zorunda olan bir kaptan gibi seyri sefer yaparken, ki bütün hekimlik hayatım boyunca zor zamanlarımda da hep sığındığım şeye sığındım. İpuçları aradım. Bu ipuçları nerede? Edebiyatta, kadim bilgi, kadim felsefenin yüzyıllar öteden gelen, ki gerçekten hayata cevap aramış kadim felsefe ve naif bir cevap arayışı bu. Onlarla bir ahenk bulabilmeyi becerebilmek ve bunun ipuçlarını bırakmak. Çünkü zor zamanlarda birey olmaya dair çok fazla ipucu bulamıyorsunuz. Aynı tıpkı bir hastanın hastalandığında işte neye inanıyorsa ona sözler verip, Tanrı'ya sözler verip sonra hastalık biter bitmez bir daha hastalanacağını unutması gibi, afetlerden çıktığında insanoğlu bütün cehaletiyle yeniden ve hiç ipucu ve not bırakmaksızın çıkıp gidiyor işin içinden. Bulabildikleriniz sadece teknik notlar oluyor. Teknik notlar aslında bir yandan sağa sola işte bir güne yazıyorum, T24'e yazıyorum. Ama bu zor zamanda, hani hem de bir görev düşmüşken, Homeros'un destanındaki o akıl hocalığı, mentorluk görevi düşmüşken ve böyle bir coğrafyada mentorun bir kadın olması, bir akademisyen olması, hakikatten yana bir akademisyen olması ve aslında hani bu erkek egemen, çok tabir yerindeyse yoz dilin hakim olduğu günlerde sesini duyurmaya çalışması, bu da başka bir özellik gösteriyordu. mana bulabilmek bütün bunların içinde ve bu notları düşebilmek. Yapmak istediğim buydu aslında. Zorlu bir süreçti, onu söyleyeyim. Böyle yazmak çok zorlu bir süreç. Bir akademik makale yazma alışkanlığı falan gibi bir şey değil. Günlerce üzerinden dönüp dönüp tekrar tekrar düzeltiyorsunuz ve bayağı bir duygusal fırtınaya tutuluyorsunuz tekrar girerken içine. Ama sonuçta ortaya çıkan şeyden belki 2 yıl sonra baktığımda bazı teknik hatalar bulacağım. Yazım dili, edebi dil falan ama yaptığım şeyi sevdim. Bu çok önemli. Yani çok sevdim gerçekten. Defalarca tekrar tekrar okurken de hikaye edebildiğimi ve hikayeyi verebildiğimi düşünüyorum.
Yani burada devreye gireceğim. Hani hem Türkiye'de toplum şu Covid döneminde sizin sağlık konusunda söylevlerinizi, yaklaşımlarınızı biliyor, takdir ediyordu. Ama şu andaki konuşmanızdan yani şu program başladığından beri biraz önce Ayşegül'ün belirttiği gibi gerçekten bir edebiyat bireyi var karşımızda. Gerçekten edebi yönü çok ağır yazılardı T24 ve bir gündeki yazılarınız. Peki kitabın öyküsüne ait bir şey sormak istiyorum. Sadece bu iki mercada belirttiğiniz mercide yazdıklarınız mı kitapta yer aldı? Oradaki makaleler mi?
Aslında kronolojik bir sıralamaya mutlak ihtiyaç vardı. Çünkü insan ya yani o kadar uzun olmuş ki salgın başlayalı, ürpererek bunu söylüyorum. Başladığı gün çok uzun süreceğini söylemiş kişilerden biri olarak ne kadar çok zaman geçmiş ve aslında fonumuz artık fonumuz pandemi. Yani bir öncesine bir adım daha dönebilme şansımız yok. Fırtınanın içine girip çıkmış bütün insanlar gibi biz de fırtınadan geçmiş insanlarız artık en hafifinden ki henüz fırtına da tam dindi mi bilmiyorum. Ama bütün buna bir kronolojik sıralama yapabilmek için oraya yazdığım yazılar bana müthiş
Tabii.
köşe taşları oldu diyelim.
Evet.
Müthiş izler oldu. İyi ki yapmışım. Bir daha öyle disiplinli bir şey çıkarabilmem çok mümkün değil çünkü. Bazen haftalık yazıyordum güncel gelişmelerin ağırlığına göre. Orada yazarken de aslında pandeminin çok katmanlı oluşuna hep vurgu vardı. Yani sosyolojik boyutu var, politik boyutu var, teknik boyutu var ve biraz da felsefi boyutu var. Yani bundan sonra ne olacak boyutu var, ne oluyor şimdi boyutu var. Bütün bunları taşıyordum ama burada yapmak istediğim şey esasında edebiyat ve felsefeyle ve sanatla harmanlamaktı ve ben onlara zihinsel vahalarım diyorum. Yani beni ayakta tutabilen, fiziksel gücümü de çok tüketen bir sürecin içinde beni ayakta bunlar tutarken, çünkü şöyle düşünüyorum ben, insan ortalama ömrü bütün sorulara cevap vermeye asla yetmez. Ölülerin bilgeliğine sığınmak diye bir şey vardır. Onu edebiyatta, felsefede, sinemada bulursunuz. Ve o zaman ne diyelim, bağlantıyı kurabilmeniz ve cevap bulmak demeyeceğim, çok iddialı bir şey olur ama doğru soruları sorabilmek adına onlarla beslenmeniz çok çok önemli diye düşünüyorum. Onun için bu sefer o kronolojik sıralamayı yaparken kronolojik sıralamaya benim birey olarak o sırada yani kendimle buluşmalar diyeyim. O sırada tesadüf ettiğim bir film, o sırada davet edildiğim bir sanat toplantısı, o sırada bir toplantıda yaptığım bir konuşma. Mesela ben salgının ikinci ayı gibi bir toplantıya davet edilip online bir toplantıydı bu. Şunu demişim, yani çok büyük bir tarihsel dönemece tanıklık ediyorsunuz. Size düşen not düşmek. Yani paniğe kapılıp paralize olmak yerine not düşmeye bakın. Çünkü bu çok nadir bir şey. Yani bu bir
Doğru.
not, aynen bunu yap. Yani paralize olmak yerine not düştüm ve o T24 ve Bir Gün gazetesindeki böyle çok dönemi çok çarpıcı bir biçimde anlatan bazı başlıklar
Tabii.
vardı. Sadece onları kullandım aslında. Yani o yazıların tekrarı yok. O yazılardan alıntılarla o sırada işte birey, sosyolojik iz düşümleri vesaire gibi bir harman söz konusu. Tam bir seyri sefer aslında. Yani
Doğru.
tek yönlü ama fırtınaya
Hocam
tutulmuş
bir
bir
şey
yelken.
soracağım.
Tabii.
Ne zaman başladınız bunu? Hemen ilk başında mı?
Evet, şöyle oldu Selim, çok güzel bir tesadüf oldu aslında. Yani T24 benim çok severek okuduğum bir mecra. Bir gün gazetesi de öyle. Pandemiyle ilişkili teknik notlar düşecek bir insana ihtiyaç olunca benim etrafımdaki herkes, aslında bunu söylemem lazım, sürekli edebiyata notlar düşüp çekmecelere saklıyordum ben. Hatta ben bir yazma seminerine falan da katılmıştım bundan 10 yıl önce. Ama bütün o akademik yöntemsel düşkünlüğüm nedeniyle, ya ben edebiyatı da yöntemsel bir incelemeden sonra yazmaya başlayayım meselesiyle erteliyordum. Ama bu durumu, aynı şey gibi, aşının hızlı bulunması gibi, bu durumu hızlandırmış oldu. Oraya yazıları yazarken çok fazla da edebi okuma yapıyordum bir yandan. Yani çünkü pandemi bizi yerimize tam anlamıyla çaktı. Seyahat falan edemez olduk. Edemeyince ben hayatımda hep düşlediğim kadar çok film seyrettim, çok kitap okudum. Ya benim için o anlamda bir tazelenme ve o anlamda bir kendimle buluşma oldu. Yoksa ben 20 yıldır, hatta şöyle söyleyeyim, ben liseyi bitirirken akademik başarım yüksekti tabii. O nedenle bir iyi üniversitenin iyi bölümünü kazanacağım öngörüsü vardı, derecem vardı falan. TÜBİTAK'ın matematik yarışmasında derecem vardı. Ama bir de edebi yanım vardı. Yazdığım her yazı kompozisyon olarak asılırdı duvarlara. Ve herkes iki şey bekliyordu benden. Esim ya gazeteci olacak, ya yazar olacak. Ya da şey olacak, siyaset bilimci olacak. Yani siyasal bilgilere girecek. Ama akademik başarı tarafı, matematik başarı tarafında çekiştiriyordu beni. Ben bir tanecik bir tıp yazdım. Tıp, yani hekimlik hakikaten çok hep ilgimi çekti. Çünkü başka bir boyut hekimlik. Ama diğer yönlerimi feda etmemi gerektiren bir meslek seçimiydi bu. Dolayısıyla şöyle diyelim, ben yolu kaybettim, yol beni buldu. Öyle düşünüyorum
Süper. Güzel tanımlama. Sözü Ayşegül'e bırakmadan önce şu bölümde son bir şey daha sorayım.
ben. Tabii.
Peki sizin daha önceden edebiyatla ilişkiniz hiç kağıda dökülüp böyle hani atıp çekmeceye saklıyorum dediniz ama gerçekten yazdığınız, yayınladığınız arada öykülerinizin bir takım dergilerde yayınlanmışlığı falan var mı? Var mıydı daha
Hayır,
önce?
hiç yeltenmedim. Çünkü söylediğim gibi akademik disiplinin içinden çıkmış bir kişi olarak şöyle düşündüm. Yazıp kenara notlar alıp bir çekmece dolusu, hatta elimle yazılmış, yani yollarda yazılmış hikayeler, öyküler var. Yani neredeyse bir romanı hızla çıkarabileceğim bir takım şeyler var. İpuçları yazmış, yazmış bırakmışım. Ama akademik disiplin nedeniyle ben çok iyi bilmediğim bir şey yapmamalıyım duygusuyla. Yani yazmanın saf bir yetenek olduğu hissini kaybettiğim için tıp yoluna girdikten sonra şöyle düşünüyordum. Yani bir aşamada ben emekli olurum ve işte bir üst doktora yaparım. Bu benim aklımdaki, en çok aklımdaki evrimsel antropoloji ya da felsefe gibi bir şey. O sırada da edebiyat disiplinine girerim, kategorik okumalar yaparım filan diye düşünüyordum. Bunu hızlandırdı işte. Yani birikmiş şeyleri, aslında tuğlaları bina yapabilmek için bina nasıl yapılır'a bakayım diye düşündüğüm için o çekmecelerde duruyordu. Ama şimdi bakıyorum hiç fena şeyler değil aslında. Yetenek, yetenek denilen bir şeyin önemi var galiba.
Hatırlayacaksınız bir gündeki her makalesi çıktığı zaman size bir mesaj atıyordum ben
Evet.
birçok kez yani. Bir de tabii yine uzattım ben şimdi kusura bakmasın susacağım bundan sonra. Bir de tabii sanatla ilişki dediğinizde sizin Ankara Sinema Festivali'nde de göreviniz
Evet.
var. Orada da
Evet.
seçici konumdasınız. Yani sanatın çeşitli dallarında
Evet.
çalışmalarınızı aslında yakından tanıyanlar biliyor. Evet, söz şimdi
Evet.
Ayşegül'de. Bakalım Ayşegül'ün sorularına geçelim.
Evet, yavaş yavaş müziğe de geçeceğiz gibi geliyor bana.
Peki.
Bu arada müzikten sonra sorayım ya da siz bilirsiniz sorumu.
Peki, peki. Tamam, peki. Hemen bir
Gördüğünüz
parça dinleyelim.
gibi
İlk
şimdi de bir
sizin için
dinleme
seçtiğimiz ilk
keyfinden
parça.
size sesleniyorum.
Evet,
Evet.
bir yerde durdunuz galiba değil mi Ayşegül siz?
Durduk şu anda. Durduk. Sağ
Ben de farklı bir yerden sesleniyorum. Ben de
olun.
Ürgüp'ten
Evet. Ben de
sesleniyorum
hastanedeki odamdayım ve çok özeniyorum
size isim. Eşim hocam, ama sizi getirmek istedik buna çok.
Evet,
Evet.
evet. Evet, şu bu yani adli korkunç süreçler, distopik süreçler. Bugün Twitter'da tekrar bir paylaşım yaptım. Bu aşı karşıtı adlı tuhaf Twitter suç örgütlenmesi var. İçlerinde akademisyenler falan da boy gösteriyor. Kullandıkları çirkin dil, onlarla ilgili hukuksal süreç. Ya çok aslında yıpratıcı bir şeyin içinde bu sanat sızıntılarıyla iyileşiyorum. Bunları da ayrıca not düşmek
Konuşalım.
lazım. Evet,
Peki bir müzik
konuşalım.
arası sonra aşı bir söz bırakacağım. Sonra bu aşı karşıtları ve son zamanlarda
Evet.
yükselirlerine iki tane komik şey söyleyeceğim size. Yutsun Nah'tan dinliyoruz ilk parçamızı. Parçanın adı Jockey Fool of Bourbon.
En sevdiğim sanatçı bu arada. Keşfedildi
Ciddi mi
sonra.
diyorsun?
Vallahi
Süper.
Yursunlar keşfedildi.
Ben de çok
Ben de
seviyorum.
paylaştım onu birkaç defa.
Allah Allah. Bilmeden neler seçmişim. Peki dinliyoruz. 21 Ekim 2022 bir Cuma günü saat 13'te başlayan önce sağlık programı 95.0 Açık Radyo'dayız. Konumuz Profesör Doktor Esin Şenol. Kısa bir süre önce yayınlanan, raflarda yerini alan kitabını konuşmaktayız. Ve müzik arasında da Jockey Fool of Bourbon isimli parçayı dinledik. Yavuz Sonah'tan hem Ayşegül'ün hem Esin Hoca'nın sevdiği, izledikleri bir müzisyenmiş. Bilmeden böyle bir parça seçmiş oldum. Evet, programımı sürdürüyoruz ve ben yine sözü Ayşegül'e bırakayım. İlk bölümde kendisi hep ben konuştum. Evet Ayşegül, söz sende.
Nivet'in tabiriyle fav şarkımız bizim bu. Fav
Allah Allah.
şarkıcımız.
Allah
benim sorum şu. Şimdi bir Boston hikayesi var.
Allah.
Boston hikayesi nasıl böyle hani bu hikayeleri edebiyatçılar pek tutamaz içinde. Siz nasıl tuttunuz?
Evet.
Biraz Boston hikayesinden bize bahseder misiniz? Nasıl öykülediniz? Teknik de çok iyi öykülüyorsunuz orada. Biraz bize şu Boston hikayesinden söz eder misiniz?
Aslında inanılmaz bir günlükçüyüm. Günlük tutuyorum sürekli ve bazen o günlüklerin içine de hikayeleri sıkıştırıveriyorum. Bayağı el yazısıyla falan. Yani eski yüzyıl insanlarından biriyim zaten. Yarım eski yüzyılda. Öyle elimle yazmışım. Ama Boston tabii çok ilginç bir şeydi. Ben sene 1999'da Boston'a gittiğimde çok uluslu bir pansiyonda kaldım. Bir sürü yani Kolombiyalıların olduğu, işte Tayvanlıların olduğu Boston'un en iyi semtinde böyle iki katını tek tek oda oda kiraya veren bir Amerikalı'nın evinde bir süre kaldım. Ve ilk kez yani doçentliğimin üçüncü yılı falan gibiydi o. İlk kez hem evden, o zaman oğlum 6 yaşındaydı mesela, hem akademinin tek boyutlu yani işte Gazi'ye girdin çıktın falan tarafından ve aslında bütün o hani 24 yaşından itibaren bir yandan hani bir sosyal hayat sürdürüyorsun, bir yandan akademik hayat sürdürüyorsun. 24 yaşında hayatın bütün maceralarına nokta koymuş bir insanken birden ölüme belirliliklerin daha az olduğu, tek belirliliğin gidip çalışacağım hastane olduğu, her gün o pansiyon odalarından çıkan insanlarla ortak değişik yemekler pişirdiğimiz, bazılarıyla anlaştığımız, çok derin sohbetler ettiğimiz, hikayelerini dinlediğimiz değişik bir süreç başlamış oldu. Dolayısıyla hakikaten hikaye çoktu. Ben de durup buradaki hikaye neye bakabilecek bir boyuta geçmiştim yaşamda. Boston'da çalıştığım hastaneye de Türkler çokça geliyordu. O sırada hükümet ciddi sıkıntısı olan hastaları o hastaneye, yani New England Medical Center çok önemli bir kanser hastanesiydi aynı zamanda. Ve o hastaneye Türkler çokça sevk ediliyordu. Ve mümkün olduğu kadar aslında hastane bizden Türk hastalar ve yakınlarından sosyal olarak uzak durmamızı istiyordu. Çünkü hasta bilgisi falan paylaşmak oralarda çok sorunludur. Bundan çekiniyorlardı. Ama bu hikayelerden bir tanesi orada beni buldu ve tam dönüşüme yakın çok yardıma ihtiyacı olan bir aileydi. O yardım yaparken çok yakınlaştık. Çok hazin bir hikaye oldu sonra da dönerken filan. Onu hemen döner dönmez yazmıştım aslında Ayşegül. Yani ben şöyle düşünüyorum. Biyolojik varlıklarımız çok katlanılır gibi değil. Çünkü biz aslında bu biyolojik kürede pek çok canlı arasındaki en zayıf canlıyız aslında. Hükmeden tek canlı türü olmakla birlikte. Bunun hikayesiz bırakmak, öksüz bırakmak dayanabilmeyi çok zorlaştırıyor. Onun için Boston'da benim için öyle bir kırılma ve zorlu dönemlerden birisiydi. Hem dediğim gibi belirsizliğe ilk defa bu kadar akıyordum bireysel olarak. Hem evi, oğlumu çok özlüyordum. Sosyal hayatım oldukça kan kaybetmişti. Çünkü hastane yüklü bir çalışma, zorlu koşullarda kalıyorum, tek bir odadayım falan. Bütün bunlar o kırılma dönemi hani tekrar beni kendimle buluşturunca hikayeyi bulup yazıyorum. Onu anladım ben ve o beni iyileştiriyor. Yazmak iyileştirir, okumak yüzleştirir derim ben. Hem okuyordum
Güzel.
hem iyileşiyordum bir yandan yazarak. Onlar da çekmecelerde duruyordu.
Ha, bunlar da yer aldı kitapta.
Evet.
Evet, sadece
Değil.
pandemi süreci öyküleri değil yani. Evet.
Evet.
Ya, bu arada tekrar kitaba döneriz. Hangi yayın evi, dağıtımın nasıl gidiyor gibi
Evet.
sorulara, pratik sorulara son bölümde tekrar değiniriz ama bir şey soracağım. Bugün sosyal medyada bir haber okudum. Türkiye Somali'ye 1 milyon doz aşı gönderecekmiş. Bilmiyorum gördünüz mü bunu. İnaktif
Evet.
aşıymış ama o inaktif aşı Sinovac mı Türkovak mı o belirtilmemiş. Ne oluyor? Biz aşılamayı bitirdik herhalde. Dört dörtlük bir şekilde bütün raper dozları falan toplumumuza uyguladık ki Somali'ye mi gönderiyoruz artık aşıları?
Selim anladığım kadarıyla çok milyon doz Sinovac kalmış ellerinde. Çok plansız
Hmm.
yapıldı ya bütün bu işler. Plansız yapıldı ve çok yüksek miktarda bir satın alma yapıldı. Yani büyük bir satın alma yapıldı. Yani o satın alma çok plansızdı ve son kullanım tarihleri falan da geçti, güncellendi bir sürü şey. Türkovak'la ilgili durum çok bilinmez, çok bilinmezliğini koruyor. Ama zannederim Sinovac gönderdikleri şey aşılama durdu neredeyse. Çünkü siz insanlara pandemi bitti deyince ki şimdi yeni bir varyant biliyorsunuz yükseliyor Amerika'da. Gene Omikron'dan gidiyor ama Omikron'un bu Omikron varyant aşısı kısmı gelmezse biz zora düşebiliriz gibi duruyor. Bu arada çocuk vakalarla ilgili çok ciddi bir sıkıntılar var Amerika'da. Sadece korona nedeniyle değil, bütün solunum yolu virüsleri ve o naif düşmüş bünyeler, yani çocukların 2 yıldır evden çıkmayan çocukların birdenbire maskesiz bir biçimde bir araya gelişi. Ve Amerika ilginç bir şekilde hem politik olarak hem medya bitirdi pandemiyi. Yani öyle karar
Evet.
verdiler. Belki de şöyle bir şey söyleyeceğiz. Bunu herhalde geriye dönük yapacağız. Pandemi döneminde tek tek ölüm sayıyorduk ya, belki de diyeceğiz ki pandeminin en hafifleyebileceği dönemde pandeminin kolateral hasarları nedeniyle en az onun kadar insan öldü diyeceğiz gibi bir bilanço çıkacak önümüze, korkarım. Ama doğrusunu istersen artık anlayan anladı diye düşünüyorum ben de. Çünkü öyle korkunç, hani fiziksel olarak burnumun dibine öldürmeye kadar gelen o grubu düşününce, yani kuş kadar haklı olmayanlara da bir şey anlatmanın artık bir anlamı yok. Onlardan nasıl korunacağını insanlar öğrendi. Kuş kadar haklı olmayanlar ölümcül, onu öğrendik yani. Bir de ahlaki değerleri de çok kötü, çok saldırganlar, çok çirkin diller kullanıyorlar falan. Ya yani benim işte bu kitabı paylaşıyorlar mesela aralarında, öyle iğrenç, orada verdiğim resimden tutun elimde göz, bunun içinde moleküler biyolojide bilmem ne üniversitesinde görev yapan sapkın bir kişi de var. Artık öğrencilerine ne yapıyor falan diye
Allah
düşünüyorsun.
Allah.
Tabii de korkunç, korkunç. Ya bunlar isim isim, çünkü bir ay bunları arşivleyecek kadar çok suç duyurusu yaptık hukuk bürosuyla şu günlerde.
Evet.
Bakalım neler olacak, izleyeceğiz yani.
Son değineceğim arada demiştim kitap dışı bölümleri konuşurken. Bir tanesi 10 Ekim günü mRNA aşıları ile insanlara verilen toksin açığa çıkacak ve mRNA aşısı olanlar ölecek demişlerdi. 10 Ekim geçti. Böyle bir kitlesel ölüm olmadı. Orada bir gecikme
Ölmedik.
var. Bir de üstelik de bunu o da TV falan gibi bir takım hani çok izlenen mecralarda da gördük. Pfizer aşısının yani yine mRNA aşısının bulaşı engelleme testleri yapılmadığı söylendi. Şimdi yani ne olur bunu siz de vurgulayın. Ben elimden geldiğince korona günleri programında falan vurgulamaya çalışmıştım. Yani böyle bir test yapılmaz. Zaten hedef de
Yazıkça yapılmaz.
aşının bir de hani bulaşmayı engelleme hedefi öncelikli değildi. Böyle bir hedefi yoktu. Öncelikle aşının hedefi ölümleri ve ağır hastalanmaları engellemekti. Bunu başardı aşılar ama benim aşım bulaşmayı da engeller gibi böyle bir hani iddia ya da böyle bir gerekçe, aşı için böyle bir özellik beklenmiyordu. Test edilmedi ama gördünüz mü? Yakaladık işte. Bu test edilmemiş gibi anlatılıyor ki. Yani bu kadar saçma bir şey olmaz, konuyu bilmeyenler herhalde. Bu tip yanlış haberleri duydukça ya öyle mi, Allah Allah falan deyip endişe ediyorlardı ama endişe etmişler, böyle bir şey zaten olmaz, bakılmaz. Hedefte bu olmamalı zaten. Bilmiyorum, ne diyorsun hocam?
Bana asansörde yani aklı başında bir cerrah arkadaşım sorunca gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu dezenformasyon denilen şeyin
Evet.
etkisini düşündüğümüzden çok daha büyük.
Tabii.
Bununla böyle benim arı kovanına çomak sokar gibi bütün arıları üstüme saldırtarak mücadele etmem gibi bir mücadele yöntemi yok. Sadece ben mücadele edilemeyecek kadar, önü alınamayacak kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyabiliyorum. Yoksa Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldırmanın bir anlamı olmadığını bilecek
Tabii.
kadar derinliğim var. Ama görünür kılmaya çalışıyorum. Çünkü etki alanları çok büyük. Şimdi tabii ki bulaşma testi yapılmadı ama hepimiz şunu söyledik. Biz istediğimiz kadar insanı belli bir zaman aralığında aşılayabilip o toplumsal kitle bağışıklığı eşiğine erişebilsek o zaman bulaşmayı da önlemiş olacaktık.
Tabii.
Ve aslında bulaşmayı da önledi. Bulaşmayı önlememiş olsa idi ki bu aşının sahadaki testlerinde ortaya konulmuş oldu. O zaman dünya nüfusunun henüz %30-40'ı aşılanmamış olmasına rağmen ve bu kadar ciddi varyantlarla süreci bu kadar hafifletmemiz, görece hafifletebilmemiz çok mümkün olmazdı.
Tabii.
Görece hafiflettik. Çünkü başlangıçta korona teşhisi almak ölümle eş anlamlıydı. Şimdi bazı dikkatli önerilerle ve aşılanmışsa baş edebilecek hale getirdik. Görece hafifletebilmemizin tek sebebi bir yandan toplumsal bağışıklık eşiğini yakalamamış olmamıza rağmen bulaşı engelliyor olması. Bunu anlatabilmek çok zor. Çünkü bunu mayı çarpıtan insanlar gökyüzündeki bulutları dava ediyorlar. Ellerine dava dosyaları
Tabii
alarak.
tabii.
Evet ve tükürük saçarak yani o demin söylediğim mesela moleküler biyolog örneği bir üniversitede çok utanç verici. mRNA'nın geri dönüp DNA'yı enfekte edebileceğini iddia ediyor. Bir enfeksiyon profesörü bir devlet üniversitesinde sen de çok iyi tanıyorsun. Aramızda da yaşadı bu kişi. Transfekte diye bir kavram uyduruyor. Ve tuhaf insanlarla yazışarak korkunç bir dille yani oğlum falan diliyle böyle tuhaf bir mahalle kabadayısı görüntüsü çıkarıyor. Yani çok üzücü olan şu ki dünyada da var tabii ki bu saldırganlığı dünya başında yakaladı. Ama ceza göre göre lisanslarını kaybede kaybede efendi gibi
Evet.
davranmayı öğrendiler. Dolayısıyla
Doğru.
efendi gibi davranmayı öğrenmelerini bekliyoruz. Yoksa böyle düşünmemelerini istiyoruz diye ütopik bir şey yok. Düşün kardeşim ama efendi gibi davran yani.
Doğru. Peki bir müzik arası da bakayım, bu sefer kim müzisyeni ve parçayı da bilip sevdiğinizi söyleyecek misiniz? Jack Thackeray'den dinliyoruz. La Dima isimli parça. 21 Ekim 2022, önce sağlık programındayız. 95.0 Açık Radyo'da Profesör Doktor Esin Şenol konuğumuz ve programın son dönemicine, 3. bölüme girmiş bulunuyoruz. Müzik arasında da Jack Thackeray'den La Dida isimli parçayı dinledik. Evet Ayşegül, söz sende.
Evet, ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Hocama aslında biraz konuştuk Esin Hoca ile bu konuyu ama dünya pandemi sırasında kilitli kaldı, kapandı, ciddi bir kapanış yaşandı. Ondan sonra yani pandemi bitti, bitmedi, bitmediği belli ama sonuçta bir açılma sağlandı dünyada. Tam o açılma sağlanırken Esin Hoca da aslında hani gezip tozmayı biraz daha rahat dolaşmayı düşünürken birden tehditlerden dolayı daha kapalı bir yaşama mahkum oldu. Yakın korumayla geziyor. Bu durum ruh durumunda psikolojisine nasıl bir etki yarattı ve bu edebiyatına yansımaları nasıl oldu? Bunu sormak istiyorum.
Şimdi yeni bir kitap için notlar alıyorum Ayşegül. Ondan imtina etmeye çalışıyorum. Yani ruh halimin o tarafı bana ait değil şu anda. Ruh halimin o tarafı aslında tamamen kendimi savunmaya ve adli süreçleri yürütmeye dönük. İşte onu ayırabiliyorum. Yani aslında akademik yaşamdaki verimime çok büyük etkisi oluyor. Yani geceleri gelip yazmak gene beni iyileştirdiği için ya da hafta sonu eve kapanıp ki ben sonbaharda yazmayı çok severim aslında. Çayımı alıp, kahvemi alıp, hava pusluyken onu çok az etkiliyor. Notlarımı düşüyorum. İkinci kitap hazırlığındayım ama akademik verimliliğime çok büyük etkisi var. Çünkü şu anda fiziksel yükümün çok arttığı bir staj dönemi var. Hem İngilizce hem Türkçe tıbbı paylaşıyoruz ve ben bu sene yeni dersler hazırladım. Birazcık bu viral infeksiyonları derinlemesine anlatmak üzere. Çünkü tıp mezunlarının virüsler konusundaki eksiklikleri çok çarptı beni doğrusu. Onun için hem COVID'i hem influenza'yı ayrıntılı bir ders programına aldım. Bu günlerimi aldı zaten hem İngilizcesini hem Türkçesini hazırlamak. Sayısız konuşma var önümde. Onları yapmaya çalışıyorum çünkü onlar eğitimin bir parçası. Geçen hafta gene eczacılarda bir paylaşımım vardı. İşte bağışıklık sistemini desteklemek, desteklememek. Ne kadar çok ulaşabilirsem anında. Ama bu arada benim hep keyfimi sürdürmek için, akademisyen olduğuma dokunmak için yaptığım çok iyi projeler vardı ve çok da yani birkaç tane olur her sezon. Onlara zaman ayırmakta büyük güçlük çekiyorum. Çünkü inanın haftanın 2 günü falan adli süreçler için sürekli elektronik kelepçesini kıran dengesiz ve tehlikeli bir tip var. Soluğu benim yanımda aldığı için en sonuncusunda bir 3 günlük zorlama hapsine tabi tutuldu. Ama ilk fırsatta kırıyor ve benim yakınımdaki semte geliyor. Çok takıntılı bir kişi. Dilerim mahkeme süreci bir an önce başlar. Dilerim o mahalle işledikleri suçun karşılığının ne olduğunu görür. O sonuca ulaşabiliriz umarım. Bir yandan da şöyle düşünüyorum Ayşegül'cüğüm. Ben bu kapanma süreciyle en iyi baş edebilecek insanlardan biriyim. Gene yazıp çizip filmler seyrederek önümüzde film festivali var. Orada güzel bir belgeselin açılışına da katılacağım. Biket İlhan'ın sağlıkla ilgili yaptığı bir şey var. Gene orada düzenleme komitesindeyim. Gene bütün bu yönlerimde en çok baş edebilecek insan benim. Bir de hukuksal destek anlamında da ben de hukukçularla beraber hatta çalışıp teknik taraflarını verecek kadar çok işin içine giriyorum. Hem maddi hem manevi bütün bu yorgunlukla en baş edebilecek kişi benim. Bu arada bütün bu kapanma sürecinde etrafımdaki biriktirdiğim aklı başında insanlar şunu söylüyorlar. Yani nasıl yazdığın o akademik makaleler ve projeler değerliyse bu yaptığında o kadar değerli.
Tabii.
Seni akademiden geri koyduğunu düşünme. Sen aslında şu anda bambaşka bir misyon yapıyorsun. Ve bu hepimiz için çok önemli. Tesellim bu. Yani çok etrafım korunaklı, kozalı. Ve bir şekilde baş ediyorum yani. Öyle değil. Zor,
Evet,
utanılacak
zor bir süreç.
kağıdına ama baş ediyorum.
Zor bir süreç. Şimdi
Evet.
Ayşegül ne diyecek bilmiyorum ama böyle şey. Bundan sonra senden şu süreci de birazcık süsleyerek Stephen King vari bir korku romanı öyküsü falan. Peki Ayşegül, sıra
Akademisyene
sende.
korku romanı yazdıran karanlık diyelim.
Ay çok güzel bir başlık.
Bu kolektif bir çalışmaya doğru gidelim. Peki, evet, nasıl gidiyor Ankara'da? Pardon, Ayşegül'e söz verecektim ama son bir şey daha sorayım. TÜRKOAK falan dedin. Hala TÜRKOAK'a ait hiçbir bilgi yok elimizde. Herhangi bir yorum yapmamız nitelendirmemiz mümkün değil. Ve aşılamanın da hemen durduğunu söylediniz. Peki, kliniklere başvuruda COVID hastalarıyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Yani başvuru oluyor mu ama
Tabii.
ağır değil belki o konuda durum nedir?
Aslında Temmuz'da şu hafif hafif denilen süreci oldukça ağır atlattık Selim.
Hı
Yani hastane baş acil sıraları oldu,
Evet.
yoğun bakımda oldu gene falan. Şimdi gene ufak kıpırdanmalar var erişkinlerde. Ama esas herhalde bir 3-4 hafta sonra bu çocuklardaki solunum yolu viruslarının
Evet.
kıpırdanmasıyla ilişkili süreci göreceğiz. Bu ara daha çok ayağımıza dolaşıyor COVID diyeyim. Yani ameliyat etmek için yatırdığımız hastada buluyoruz. Başka tedavi için yatırdığımız hastada buluyoruz. Benim mesela sıkça takip ettiğim kanser enfeksiyonları hastalarımın başını derde sokuyor. Nasıl derde sokuyor?
Tabii.
Biz artık klinik falan da ayırmıyoruz. Servislerin uç odalarını falan kullanarak her servis kendisi bakıyor ama işte kanser kemoterapisini atlatıyor. Hastaneden çıkış sürecini uzatıyor gibi. Ama var tabii ki %23'lere falan çıktı geçen haftalarda tekrar
Evet.
Test pozitif
Pozitiften,
kullandım.
evet.
Evet.
Çünkü Fransa ve Almanya'da oldukça
Evet.
ciddi artışlar olmaya başladı, o
Evet.
nedenle sordum. Peki,
Evet.
evet Ayşegül, tekrar kitaba dönelim istersen son dakikalarda.
Evet. Kitapla ilgili soralım. İmza günleri, fuar
Evet.
programları. Bundan sonra kitapla ilgili takvim nasıl? Şimdiden belirli mi?
Şimdi bu hafta sonu Humanist Kitap Evi'yle yayınladık biz bunu ve Menekşe Hanım çok büyük faydası oldu tabii ki editörüm. Yani benim gibi acemi bir yazar da çok büyük bir sabırla uğraştı, büyük bir sevgiyle uğraştı. O da aslında hani pandemi de işin içinde olduğu için pandemiyle ilişkili bilgilerin akışı falan o da gayet güzel heyecanı paylaştı. Şimdi o bu hafta sonu geliyor ve programı yapacağız. 15 Kasım'da ama ben mezun olduğum okulla yani TED Ankara Koleji ile bir imza günüyle başlayacağım. Bu ara birazcık seyahat yoğunluğumun arasına imza günlerini sıkıştıracağım. İlk Ankara Diyaner'de başlayacak kitap imza günleri. Bu hafta sonundan itibaren tüm kitapçılarda yani Diyaner'lerde, Dost Kitap Evlerinde, Remzi Kitap Evi'nde hepsinde olacak kitap.
Çok iyi. Ayşegül, bir takım sizin çevren nedeniyle bildiğinden eminim. O nedenle sana yönelttiğim bir soruyu. Peki, kitapla ilgili eleştiri yazıları, kitap tanıtımla ilgili yazılar, bunlar daha sonraki süreçte mi devreye girer?
Gelir herhalde hocam o yazılar diye düşünüyorum. Gelir o
Güzel,
yazılar
anladım. Peki. Evet, aşkım.
evet, şimdi ilk kitap çıktıktan sonra iş hızlanır. İkinci kitabı ne zaman düşünüyorsunuz?
Aslında şöyle yani biraz gene pandemide kendimle buluşmalar gibi denemeler tarzı bir şeyle ilişkili olacak. Aslında bu bir ay içinde falan bir taslak vermem gerekiyor. Bir üçte bir kadarı bitti ama düşündüğümden tempo daha yavaş gidiyor. Çünkü fiziksel basınç var üzerimde bu ders yükü ve konuşmalar nedeniyle. Ama sanırım bu sezona bir kitap daha yetişecek. Öyle düşünüyorum. Sonraki bütün hevesim ise gerçekten o biriktirdiğim bir şekilde o romanı yazabilmek istiyorum. Çünkü biriktirdiğim bir roman var benim içimde. Parmak uçlarımı sürekli zorlayan bir şey. Onu yapmak isteyeceğim ondan sonra. Ama onun çok uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Bunlardan çok daha uzun olacağını. Çünkü orada bir deneme değil, artık bir kurgu olacak.
Var mı plan kafanda?
Var var aslında Selim. Bu ikinciyi yaptıktan sonra artık bir ara verip sadece romanla uğraşmak istiyorum.
Vay canına. Her
Evet.
şeyi bırakıp geliyor size.
Hocam bence o Boston hikayesi de bir dizi falan olabilir diye düşünüyorum.
Değil mi
Değil mi?
aslında?
Evet. Evet yani bir senaryo ihtimali de olabilir bence.
Ne güzel olur ikisinin birleşimi biliyorsun sinemaya çünkü aşkımı.
Evet sizin çok da ilginiz var yani bana o aday gibi geldi güzel bir senaryoya.
Bunu senden duymak yani sen çok ciddi bir okursun aynı zamanda yazansın. Çok hoş bir şey tabii ki.
Gelir gelir hocam. Dizilerde görürüz
Ha, dizi mi yapıyorsun?
Yaptık hocam. Şu an bitti.
Vay canına.
Tabii. Hasta
Şimdi bir
düşünüyoruz.
şey soracağım.
Kimler
Ayşe,
oynasın?
şöyle bir sual olacak. Kim oynuyor?
İşte karar vereceğiz. Bir de basına bu kadar açık davranmak istemiyoruz. Yani belli şeyler hani sürpriz olsun.
Sizden korkulur. Peki. Ne diyeyim? Peki. Evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ayşegül, var mı başka sorumuz? Sizin hocaya yöneltmek
Esin
istediğiniz?
Hoca'ya hep sorumuz çoktu. Ama daha sonra yine konuk alacağımızı düşünüyorum.
Esin, bu konuk
Valla
dışında
ben sizin programınızda olmayı çok seviyorum. Gerçekten hem yani Açık Radyo hem sizin programınız benim için çok özel. O yüzden ne zaman isterseniz keyifle tabii.
potansiyel bir açık radyo müstakbel programcısıyla karşı karşıyayız galiba. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu kanser hastalarındaki enfeksiyon senin ana konularından ve yurt dışında çalıştığın konuydu. Nasıl gidiyor o konuda? Yenilikler var mı?
Ay Selim o çok yaralıyor beni. Şöyle yaralıyor. Ben daha önce biliyorsun çok uluslararası çalışma,
Evet.
koordinatörlükler falan çok yani çok ne diyeyim paralel gidiyorduk biz ama şu anda ben bayağı ortaçağ şaman büyücüleri gibi 3 tane Türkiye piyasasında antibiyotik var. Çünkü başımıza gelen korkunç şey şuydu bizim. ucuz ihale yasası diye bir yasayla pek
Ne?
çok yerli montajcı firma Hindistan'dan getirip, Pakistan'dan getirip montaj yapıp ihalelerde vurgun vurarak ucuz ihale yasasıyla hastanelerde kullanılacak en ciddi antibiyotiklerin satışına tümüyle hükmettiler. Ve ne oldu? Bütün yabancı firmalar, yani düzgün hakemli, düzgün regülasyonlu bütün firmalar Türkiye piyasasından çekildi. Şimdi hiçbirisi üretim yapmıyor. Biz şunu umuyoruz tabii ki. Sağlık Bakanlığı bu kişilerle bu ihaleyi alıyorsun ama 10 yıl bize bunu üretirsin değil mi sözünü almış olur. Hayır, o firmalar sıra kadem bastı, o ilaçlar yok oldu. Ve biz şu anda 3 ya da 4 tane elimizdeki ilacı çevire çevire bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de ilaç yok ve yeni ilaçlarla ilgili
Bu
hiçbir şey
söylediklerin çok ciddi ve
çok
çok
ciddi.
korkunç şeyler ya.
Çok. Ve yani bunlar acil konuşulması gereken şeyler. Aslında şu günlerde saçma bir linç kampanyasına dönüşen meslek örgüt süreci falan yerine bunları konuşuyor olmamız lazım.
Tabii.
Ama susturuldu gördüğünüz gibi. İlla ki bir bahane bulunuyor. İlla ki kuşatma altına alınıyorsunuz. Ama bundan sonra en azından bir gün bilimde bu hani destek ürünleriyle ilgili, bağışıklık sistemi meseleleriyle ilgili ve bununla ilgili yazılara döndüreceğim ibreyi. Yani artık Covid konuşmayacağım ve anlatmayacağım. Dediğim gibi anlayan anladı, anlamayan inşallah test ederek anlamak zorunda kalmasın. Son pişmanlık olmasın. Dileriz onların da bir uyanma anı olur. Ama artık anlatmayacağım onu. Artık bizim bu acil ve hani endoskopi yapılan hastada bile çok dirençli mikropla bir
Tabii.
olmadık hastane enfeksiyonu süreçlerini konuşmamız lazım. Ve bu ilaçların olmayışını,
Evet.
teknolojiden yoksunluğumuzu konuşmamız lazım.
Kısa bir süre önce bir yazı çıktı. İklim kriziyle yaşamını yitirecek olanlardan çok daha fazlası antibiyotik dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardan meydana gelecek diye. O konu gerçekten
Evet.
2050'li yıllara doğru hani bir takım matematik modellemelerle gösteriliyor. 2050'li yıllara doğru çok ciddi hem parasal hem de insan canına mal olarak büyük kayıplara yol açacak. Çok ciddi bir sorun. Son bir şey de bu kanser hastalığıyla ilgili aşılama konusunda bir gelişme var mı? Çünkü ben işte 2-3 gün önce yurt dışında bir toplantıda konuyu tartışıldı. Öyle bir ortam buldum. Yurt dışında da gelişmekte olan başka ülkelerde özellikle kanser hastalarının yani onkoloji ile ilgilenen hekim grubunda aşıları çok ilgilenmediği ya da çok rağbet etmediği söyleniyordu o ülkede. Bizde durum nasıl yani kanser hastalarının aşılanması konusunda bir şeyler söylemek ister misin?
Aslında biz uzun zamandır biliyorsun Fevri Natüropati Derneği bu ülkede yapılmış
Evet.
en iyi işlerden birisidir. Çok da
Kesinlikle
akademik
katılıyorum.
bir ekiple yaparak farkındalığı oluşturduk. Tıpkı erişkin bağışıklaması gibi. O farkındalığı oluşturmuş olmak, o zemini hazırlamış olmak
Evet.
çok önemli. Ben onkologların bütün toplantılarında, hematologların çoğu toplantısında yer alıp anlatıyorum ve işbirliğimiz iyi gidiyor. Orada bir sorun pek yok. Aşılama konusunda da son 2 yıldır toplantılarına katılıp anlatıyorum. Bazı onkologlar işte inaktifi seçin, sen öbürünü canlı aşı sanıyor filan gibi
Evet.
kafa karışıklıkları olmakla birlikte. Ama zaten onların da başı çok kalabalık Selim. Çünkü kanser
Tabii.
taramaları çok aksadığı için, kanser hastaları bakıma gelemediği için kanser vakalarında çok ciddi bir patlama var. Bu tabii ki aşı karşıtı suç örgütü grup. Ben bir kısmını bunların suç örgütü diye ayırıyorum.
Öyle öyle doğru çok güzel bir tanım.
Evet,
Çok
yani her
doğru.
türlü hakaret, şiddet, öldürmeye teşebbüs. O grup şey kakofonisi çıkarsa da bakın kanser arttı. Biz bunu başında söylemiştik. Pandemilerde bakımı eksilen hastalıklarda artış görünür. Yani şimdi bakım ihtiyacı olan nasıl erimesi yaşlılarda, zihin erimesi yaşlılarda, kanser vakalarında da çok ciddi bir artış var. Ama onkologlarla işbirliğinden biz memnunuz Türkiye'de. Yani en uluslararası
Evet.
şeyi yakaladığımız durum o dediğim gibi yaptığımız, çabaladığımız sürecin sonucu.
Ben de bu Orta Doğu coğrafyasında ki olup bitenleri o ülkelerde görünce hani Türkiye'nin durumu bütün olumsuz koşullara rağmen daha iyi olduğunu
Evet.
gözledim geçen haftaki o
Evet.
toplantılarda. Peki Ayşegül, ne diyeceksin? Ayşegül'e bırakayım sözü.
Evet, çok teşekkür edelim Esin
Evet.
hocamıza. Çok önemli konuları konuştuk. Esin hocamızın da son hukuki durumunu konuştuk ki bu da çok önemliydi. Ve kitabını konuştuk. Şans dileyelim yeni kitaba.
Evet.
Yeni kitabın yolu açık olsun. Kaptanı
Okuru da
iyi
bol
bir
olsun.
kitap. Evet. Okuru bol olsun. Rüzgarı iyi olsun kitabı.
Çok teşekkürler. Sağ
Abi nasıl edebi bir
Evet,
iyilik değil
kapatıyorum.
mi? Çok iyi.
Evet,
Ben
rüzgarı
aradan çekileyim, siz iki edebi açık konuşun isterseniz. Peki Esin, çok teşekkürler hocam. Sağ ol katıldığın için, bize
çok
vakit ayırdığın
teşekkür
için bu
ediyorum.
yoğun
Sağ olun.
gündeminde. Sağ olun. Son parça olarak da Taylor Swift'ten bir parça. Anti-Hero isimli parça. Hani kahraman, anti kahraman parçası. Niye seçtiysek bunu da Esin'in parçası programı. Peki. Tekrar teşekkürler herkese. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın.
Görüşürüz.